Ayrım 3.
Sayfa 28. Mermiler uzakta Hisarlık Burnu hizalarında denize düşüyorken kademe halinde bize yaklaşmaya başladı. İkincisi daha kısa, üçüncüsü Seddülbahir iskelesine, dördüncü mermi de tam yanımızdaki bataryanın üzerine düştü. Bu tabyanın toz duman içinde kaldığını gören düşman ateşini bizim tarafımıza topladı. Bir aralık müthiş ve kulakları sağır eden bir patlama oldu. Her yer sarsıldı. Bir anda nefesim tıkandı, soluk alamaz oldum. Kolumdan bacağımdan ılık bir şeylerin aktığını duyarken müthiş bir acı ile yaralandığımı anlamıştım. Bu halde kendimi kaybetmişim, sonrasını bilmiyordum. Gözlerimi açıp kendime geldiğim zaman bombardıman durmuş, etrafı bir ölüm sessizliği sarmıştı. Benim altına sığındığım kemere düştüğünü sandığım büyük düşman obüsü bizim merkez cephaneliğe isabet etmiş. O benim işittiğim müthiş patlama, havaya uçan cephanemizin sesi. Yüzbaşı Şemsettin Bey, Çamoğlu. 19 Şubat 1915'te bombardıman tekrar başladı. Çıkan fırtına üzerine durdurulan bombardıman, 25 Şubat'ta Amiral de Robeck'in boğazın ağzına yaptığı bir saldırıyla tekrarlandı. Çanakkale Boğazı'nın girişinde Seddülbahir'deki Türk topçuları kuzeye doğru çekildi. Küçük bir İngiliz deniz piyade birliği karaya çıkarıldı. İngiliz piyadeleri terk edilmiş topları parçalayıp az sayıdaki ışıldakları kırdılar. O sırada Gelibolu Yarımadası'nın burnunda Seddülbahir'de çok az sayıda asker bulunuyordu. Karaya çıkarılan İngiliz birliği geri çekilirken küçük bir çarpışma dışında kayda değer bir şey olmadı. İngilizlerin küçük ölçekli bu çıkarması, gerçek çıkarmanın olası yeri konusunda Türk Başkomutanlığını uyarması açısından büyük önem taşıyordu. Bunun üzerine Edirne'deki 5. Tümen, Saros sahiline, Bandırma'daki 11. Tümen Ezine'ye, Tekirdağ'da kuruluşunu tamamlayan ve Mustafa Kemal'in emrinde bulunan 19. Tümen de Maydos Eceabat'a gönderildi. Şubat sonunda sahil savunmasını üstlenen 3. Kolordu'nun gücü 4 tümene çıkarılmıştı. Seferberlikten sonra Boğaz savunması, Edirne Kalesi'nden getirilen ve donanmadan sökülen toplarla desteklenmiş, Mesudiye zırhlısı da Kepez sahiline demirlemişti. Gemi sağdaki topları ile Boğaz savunmasına katılacaktı. Mesudiye'nin sabit bir batarya gibi kullanılması tasarlandı. Ancak bir İngiliz denizaltısının bu zırhlıyı Kepez burnunda torpillemesi sonucunda gemi battı. Bu olay üzerine Nara'da denizaltılara karşı bir ağ kuruldu ama bu ağ akıntıdan ve fırtınadan dolayı sık sık kopuyordu. 13 Kasım 1914'te başlayan ve devam eden İngiliz bombardımanı, Seddülbahir ve Kumkale'ye çıkarılan birliklerin herhangi bir direnişle karşılaşmamaları Londra'da heyecan yarattı. Amiral Carden Londra'ya gönderdiği telgrafta havalar iyi giderse 14 gün içinde İstanbul'da olacağını yazıyordu. Boğazların açılması durumunda Rusya'nın tekrar buğday dış satımına başlayabileceği umuduyla Chicago borsasında buğday fiyatları düşmeye başlamıştı. İngilizler daha önce Türk Deniz Kuvvetleri'nde görev yapan askerlerinden dolayı seferberlik sonrası yapılanlar dışında Boğaz savunmasını ayrıntılarıyla biliyorlardı. Fakat son aylarda olup bitenlerden haberdar değillerdi. Bombardımanın başladığı günlerde Londra'daki yaygın kanı, savaş başlar başlamaz Türklerin yarımadayı boşaltacağı yönündeydi. Olaya boşaltılmış bir yarımadanın kaç askerli ele geçirileceği sorunu olarak bakılıyordu. Belki de bu nedenle 1906'da İstanbul'da İngiliz askeri ateşesi olarak bulunmuş ve Boğaz savunmasını görmüş olan Charles Wood'un danışmanlığına başvurmak gereği bile duyulmamıştı. Charles Wood'a göre 1915 yılı Şubat ve Nisan ayları arasında Türkler Boğaz'ı ele geçirilemeyecek ölçüde güçlendirmişlerdi. Avustralya Birliği'nde operatör olarak görev yapan Türk Charlie, Yarbay Charles Ryan da Türkleri tanıyordu. 2 yıl Türk ordusunda cerrah olarak çalışmış, 1977'de Plevne'de Rus güçlerine karşı verilen inatçı savunmayı görmüştü. Ona göre de özellikle siper savaşında başarı olan Türk askerinin kalitesi yüksekti. Yarımadaya yapılan çıkarmanın hemen öncesinde bir arkadaşına, "Hamilton kuvvetleri askerlik tarihinin en tehlikeli işlerinden birine giriştiler," demişti. Boğazı girişinde savunmak ilk akla gelen çözümdü. Ancak atış hızları düşük, menzilleri kısa olan Türk toplarıyla bunu yapmak mümkün değildi. Bu nedenle boğaz savunması boğazın yukarısında dar yerinde düzenlenmişti. Girişteki tabyaların görevi oyalama olacaktı. Gene de Türkler terk edilmiş olan Kumkale ve Seddülbahir savunmalarına geri döndüler. Rusların Trabzon limanına döndükleri, ayrıca İstanbul boğazına dökülmüş olan mayınlar toplanıp Çanakkale'ye getirilmişti. 27 Şubat'ta mayın tarayıcı gemiler muhriplerin korumasında boğaza girdiler. Boğaza dökülmüş olan mayınların temizlenmesi, müttefik donanmasının geçişi için büyük önem taşıyordu. Türkler havan topları ve hareketli bataryalarıyla mayınların toplanmasını engellemede başarılı olmaya başladılar. Muhriplerin bombardımanı bitinceye kadar sessizce bekliyorlar, mayın tarayıcılar ortaya çıkınca ateşe başlıyorlardı. Geceye kaydırılan mayın tarama işi de sonuç vermedi. Tarayıcılar mayın tarlalarına yaklaşıp ateş alanına girince ışıldaklar yanıyor, tarayıcıların üzerine bir ateş yağmuru iniyordu. Önce kruvazörü ele alan her iki kıyıdaki küçük bataryalarımız, kısa zamanda onu duman ve ateşler içinde daha küçük toplarımıza devrettikten sonra mayın tarama gemilerini ele aldılar. Öndeki dört gemiden üçü derhal batırıldı, biri de ağır isabetler alarak yetişen bir muhribin yardımıyla boğazdan çıktı. Yüzbaşı Şemsettin Bey Çamoğlu. Bunu izleyen günlerde İngiltere'deki balıkçı limanlarından getirilen sivil mayın tarayıcılarla yapılan mayın tarama işlemi de başarılı olamadı. Bu görev donanmadan gelen gönüllülere verildi. 11 Mart gecesi bir kruvazör ve iki torpido eşliğinde mayın tarayıcılar boğaza girerek bir mayın hattını topladılar. Müttefik donanması komutanlığı Kepezburnu'na kadar olan bölgeyi temizlediğini sanıyordu. Halbuki Erenköy koyuna 26 mayın dökülmüştü ve Kepez ile Çanakkale arasında dokunulmamış mayın hatları kalmıştı. Çanakkale'de bir Alman muhabiri Berlin'e keşide eylediği telgrafta diyor ki, İki gün sükundan sonra çarşamba günü akşamı, perşembe gecesi mühim bir gece muharebesi olmuştur. Gece yarısından bir saat evvel bir İngiliz kruvazörü refakatinde birkaç torpido gemisi bulunduğu halde bir projektörü hedef seçerek bir Osmanlı bataryasına şiddetli surette ateş etmeye başlamıştır. Kahraman Osmanlı topçuları derhal şiddetle mukabele etmişlerdir. O derece ki Osmanlıların obüslerinden bütün ufuklar alevler içinde kaldı. İkdam 14 Mart 1915. Sahil bataryaları susturulmadan mayın tarayıcıların ilerlemesinin güç olacağı anlaşılmıştı. Karadaki Türk toplarını susturmak için de bir kara çıkarmasına gereksinim vardı. General Hamilton Akdeniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanarak 13 Mart'ta Londra'dan hareket etti. Kendisine verilen yönerge şöyleydi. Büyük ölçüde bir çıkarma yapılması ancak donanmanın muvaffak olamayacağı anlaşıldıktan sonra düşünülecektir. Esas nokta siyasal ve stratejik muvaffakiyet, ümitlerimizi kıracak başarısızlıktan sakınmaktır. Müttefiklerin yolda olan kara kuvvetlerini beklemeden boğaza saldırıyı öngören kararlarının gerisinde İstanbul'u bir an önce ele geçirme telaşı yatıyordu. Anzak Kolordusu Komutanı'nın kara ve deniz kuvvetlerinin birlikte hareket etmesi yönündeki önerisi ise benimsenmedi. İngiliz savaş kabinesi boğazın kara ve hava güçlerinin katılımı olmadan yalnız donanmayla zorlanması yolunda kendileri için felaketle sonuçlanacak olan kararında direndi. Çanakkale Boğazı tarih boyunca yeni işgallerin başlangıcı, Anadolu'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerin kapısı olmuştu. Birinci Dünya Savaşı'ndan 258 yıl önce de 1657'de Venedik donanması boğazı zorlamış, burada yapılan deniz savaşında Topçu Mehmet Ağa tarafından atılan bir gülle Venedik amiral gemisini batırılmıştı. Milattan önce 190'da da Anadolu'yu ele geçirmek üzere Suriye kralı Antiochus'a karşı sefere çıkan Romalı Scipio'nun komutasındaki Roma ordusu da Frederick komutasında 3. Haçlı seferlerine katılan Alman ordusu da aynı yolu kullanmıştı. Uzun yürüyüşlerle Trakya'ya gelen ve Çanakkale Boğazı'na yakınlaşan Roma ordusunun Anadolu'ya geçmesi için burada savunma hattını yarması gerekiyordu. Çanakkale Boğazı karadan ve denizden savunuluyor. Ayrıca destek için o sıralarda Hannibal'in Fenike'den getirmekte olduğu donanma bekleniyordu. Alman ordusu, Balkanları gayet yavaş geçmiş olan Frederick, Anadolu'yu kış ortasında kat etmeyi düşünmeyecek kadar ihtiyatlıydı. İstanbul ahalisi onun şehirleri üzerine yürüyeceği endişesiyle tiril tiril titrerken Frederick kış aylarını Edirne'de geçirdi. Nihayet 1190 Mart'ında bütün ordusu ile Çanakkale Boğazı'ndaki Gelibolu'ya gitti ve Bizans yük gemilerinin yardımıyla Anadolu'ya geçti. 5. Bir varmış bir yokmuş. Çanakkale Boğazı'nın en dar olduğu yerde biri Sestos, diğeri Abidos diye iki şehir varmış. Abidos Anadolu topraklarında, Sestos da karşıda Trakya kıyısındaymış. Abidos'ta bir kral oğlu yaşarmış, adı Leandros. Sestos'ta aşk tanrıçası Afrodit'in bir rahibesi varmış, adı Hero. Hero ile Leandros gönül vermişler birbirlerine. Leandros, Hero'yu törenlerden birinde tepeden tırnağa kırmızı güllerle donanmış olarak görmüş belki. Abidoslu kral oğlu Sestoslu rahibeye ne pahasına olursa olsun kavuşmak istedi. Ne yapsın ki Hero rahibeydi. Bir erkeğe varamazdı. Leandros Anadolu kıyısından Sestos'a geçmek için yanıp tutuşuyordu. Bir gece dalgalara bakarken Sestos'taki bir kulenin tepesinde bir ateşin yandığını gördü. Hero kuleye çıkmış, sevgilisine gel diye meşale sallıyordu. Deniz durgundu. Leandros dayanıklı bir yüzücüydü. Karşı kıyıya, Hero'ya varan ışık yolu ise kısa görünüyordu. Leandros suya daldı, var gücüyle yüzdü. Son bir kulaçla karaya ayak bastı, soluk bile almadan kumsaldan yukarı koştu. Bir gece, bir gece daha, her gece Leandros sallanan meşaleye doğru yüzüyor, her gece Hero'ya kavuşuyor ve her sabah dönüş yolunu tutuyordu. Yaz geçmiş, boğazda dondurucu poyrazlar esmeye başlamıştı. Ne var ki, Sestos Kulesi'nde meşalenin yandığını gördü mü, ne rüzgar ne dalga durdurabiliyordu Leandros'u. Hero korkmaya başlamıştı. Hızla esen bora meşalesini söndürecek gibi oluyordu bazı geceler. Yine de gelme diyemiyordu Leandros'a. Bir gece fırtına daha sert esti. Hero'nun elindeki meşaleyi söndürdü. Dağ gibi yükselen dalgalar Leandros'un çırpınan gövdesini döve döve Sestos'tan çok ötelere sürüklendi. Delikanlı bütün gücüyle karşı koymaya çalıştı ama kulenin tepesindeki meşaleyi görmüyordu. Ne olduğunu bilmeden bıraktı kendini denize. Hero sönen meşalesini yine yakmış, bitkin ellerinde tutuyordu. İngiliz amiral de Robeck, 18 Mart 1915 günü şafakla birlikte o yörede, o mevsimde az bulunan güzel ve sakin bir havada hareket emrini verdi. Gemiler üstlenmiş oldukları Bozcaada'dan Leandros ile Hero'nun ölümsüz aşkına sahte olan Çanakkale Boğazı girişine yöneldiler. Bu olay Türk sahil korumasında görevli Alman pilotlar tarafından saptandı. Binbaşı Scheider ve kıdemli yüzbaşı Zernow Bozcaada yönünde havalandılar. 1600 metreye yükselen uçaktan önce boğazın ağzında bekleyen iki zırhlı, dört muhrip göründü. Biraz sonra Bozcaada'ya yönelen pilot, binbaşıya adanın arkasından çıkan gemileri gösterdi. Beş büyük, üç küçük harp gemisi boğaza doğru geliyordu. Az sonra da soldan Fransız harp gemileri çıktı. Başta rengarenk işaret flamalarıyla donanma amiral gemisi, onu takiben üç zırhlı, beş muhrip İngiliz filosuna katıldılar. Zernow uçağı düşman filosunun üzerinden geçti, filoda küçük toplarıyla uçağa ateş açtı. Bu habersiz bir saldırı değildi. Donanmanın ve Limne Adası'na gelmeye başlayan birliklerin hareketleri Türkler tarafından yakından izleniyordu. Müttefikler de Türklerin sayısal gücünü biliyorlar ama bunu küçümsüyorlardı. Türk donanması karşılarına çıkmayacaktı. Bu nedenle saldırı, müttefik donanmanın karadaki Türk güçlerine karşı giriştiği bu harekattı. Boğazın duvarı anımsatan yüksek ve dik yerlerle sınırlanmış mekanı, bir deniz savaşı için alışılmamış ölçüde dardı. İki tarafın askerlerine savaşı baştan sona izleme olanağı veren bu sahnede, antik dönem savaşlarında görülen meydan okumaya benzeyen bir hava vardı. Hektor ile Odise dövüş meydanını ölçmeye başladılar. Sonra kurallar seçerek bir tunç tolga içinde salladılar. En önce kimin tunç mızrağı atacağını bilmek için. O ara insanlar, Troyalı olsun, Ahaylı olsun, herkes ellerini göğe kaldırarak dua etti. Ve tolgası pırıl pırıl büyük Hektor başını çevirerek kurrağları salladı. Paris'inki çabucak dışarı fırladı. O ara insanlar sıra sıra oturdular. Herkes yel ayaklı küheylanlarının yanı başında pırıl pırıl silahlarda yerlerde. Bu ara güzel saçlı Helena'nın kocası Aleksandros güzel silahlarını omuzlarının etrafına sarmaya bakıyor. Önce bacaklarına dolaklarını geçirdi. Bunlarda gümüşten topuk kapakları vardı. Sonra kardeşi Liko'nun kendi ölçesine uydurulmuş tunç zırhıyla göğsünü örttü. Omuzlarına gümüş çivili bir tunç kılıç, sonra da büyük ve kuvvetli bir kalkan astı. Mağrur başına güzel bir tolga koydu, at kılından sorgucu havada sallanıyordu. Bu ara ateşli Menelas da zırhını giydi. Her biri bir yandan kalabalıktan uzak, silahlandıktan sonra Troyalıların ve Ahaylıların cephe hatları arasına dizildiler. Ölçülen meydana gelerek biri birinin yanında durdular. Gönülleri kin dolu, mızraklarını sallıyorlardı. Önce Aleksandros uzun mızrağını attı. Atreoğlu'nun denk yapılı kalkanına değdi fakat onu yırtamadı. Saat 10.30'da Türk toplarının ateşiyle karşılanan müttefik donanmasının birinci grubu boğazdan içeriye girdi ve baraj ateşi altında bir saat kadar ilerledi. Gemiler Türk tahkimatlarındaki ağır topların menzilleri dışında kaldığı için Türk topları birkaç deneme atışından sonra ateşi kesti ve beklemeye başladılar. Tepelerdeki havan toplarının, hareketli bataryaların ve küçük topların ateşi ise müttefik zırhlıları üzerinde etkili olmuyordu. Turgut Reis zırhlısı demirli olduğu Çamburnu'ndan aşırtma ateşi ile savaşa katılmaktaydı. Kabatepe'nin oralardan dış denizden düşman zırhlıları başladılar üzerimize mermi yağdırmaya. 15'lik mermi atıyorlar. Biz de demirliyiz, demire bir varıyoruz. Top başı aldık. Top başında 5 mermiyle bekliyoruz. Hazırız. Düşman zırhlılarını ateş edeceğiz. Gözetleme yerimiz de Alçıtepe'de. Gözetleme yerinden bize bildiriyorlar hedefi. Biz de aşırtma ateşi yapıyoruz düşman gemilerine. Yakınlarımıza çok mermi düştü o gece. Fakat hiçbir tanesi gemimize rastlamadı. O geceki atışlarımızda namluyu koparttık işte. Mermi yatağına mı tam oturmadı, gaz mı kaçırdı, topta mı bir arıza oldu bilmiyorum. Namluyu koparttık. Saat 12'de Fransız savaş gemileri birinci grubu oluşturan İngiliz zırhlılarının arasından geçerek onların yarım mil önüne kadar ilerledi. Bu öğle saatinde savaşa o anda katılan gemilerin topları, tepelerden ateş eden havan toplarının ve hareketli bataryaların gürültüleri, bunların karşı yamaçlardaki yankıları, denizde patlayan mermilerin oluşturduğu göğe yükselen sular, Çanakkale ve Kilitbahir'de çıkan yangınlar ortalığı tam bir cehenneme çevirdi. Gaylos ve Inflexible yara almışlardı. Yoğun ateş altında kalan Agamemnon ise daha güvenli bir yere doğru çekilmekteydi. 108 sene önce İngilizler donanmalarıyla boğazı gene zorlamışlardı. 1807'de Napolyon savaşları sırasında Ruslar Türklere karşı İngilizlerden yardım istemiş, İngilizler de Çanakkale'ye bir filo göndermişti. Sefer çok iyi başlamış, Amiral Duckworth beyaz yelkenlerini açmış, yelkenlerini dolduran rüzgarı arkasına almış, 7 gemisiyle pupa seyri boğazdan içeriye süzülmüştü. Sahildeki Türk topçusunun ateşinden olabildiğince hızlı kurtulabilmek için 2500 yıl önce Truva'yı işgale gelen Agamemnon'un filosunun yaptığı gibi Bozcaada önünde günlerden beri uygun rüzgarı beklemekteydi. Gemisi Amiral Nelson'un Trafalgar'da savaşan, 4 güvertesinde 100 top taşıyan 3 direkli, 12 yelkenli, güverte boyu 57 metreyi bulan gemisine benziyor, boğazın iki yanına sıralanmış Türk toplarından üzerlerine açılan ateş etkili olmuyordu. Seddülbahir Kalesi'nin Kilitbahir toplarının önünden geçtiler. Naraburnu önlerinde son Türk gülleleri üzerlerine fırlatıldı. Amiral Duckworth, 7 gemisiyle boğazın iki yanındaki topçuların ateşi arasından geçerek güneş batarken Marmara'ya çıkmıştı. İstanbul'a 8 mil kaldığında yelkenler pırpırlamaya başlamış, rüzgar kesilmişti. Bir hafta beklemiş, toplarını kentin üzerine boşaltamadan hafif Poyraz'ı arkasına alıp akıntının da yardımıyla geri çekilmeye karar vermişti. Dönüş daha güç olmuştu. Gemi kaybetmese de boğazdaki Türk topları 150 kişinin kaybına neden olmuştu. 18 Mart 1915 gününe dönersek bu seferki gemiler 1807'nin narin, yelkenli ahşap tekneleri değildi. Türk tabyalarında topların bir bölümü parçalanmış, yoğun atıştan sıkışma yapmış ya da yıkıntılar altında kalmıştı. Kiminin cephanesi tükenmişti, bir bölümünün de tükenmek üzereydi. Topçularla atış gözlemcileri arasındaki bağlantılar kopmuş, atışlar denetlenemez duruma gelmişti. Öğleden sonra sahildeki Türk bataryalarının ateşi neredeyse durmuştu. Saat 14'e doğru Derobek 3. grup gemiyi savaşa sürmeye karar verdi. Bundan hemen önce Fransız savaş gemisi Bovet bir patlamayla sarsıldı. Hızla yana yattı ve suların içinde bir anda gözden kayboldu. Bir görgü tanığına göre suda kayıp giden bir tabak gibi kayıp suda kayboldu. Bovet'in cephane deposuna bir mermi rastlamış olmalıydı. Bu olay Türkleri ve onlarla birlikte savaşan Alman topçuları yüreklendirmiş olmalıydı. Üçüncü grup gemiler Türk toplarının atış alanına girdiğinde tekrar şiddetli bir ateş başladı. Bu ateş 2 saat sonra Türk sahil topları bütünüyle susturuluncaya kadar devam etti. Fahri Bey çok kıymetli bir topçuydu. Hani kabil olsa koca topla bir kuşu bile vurabilirdi. Yanımıza geldi. Dikkat, hedef değiştiriyoruz çocuklar. Önümüzdeki sağdaki en yakın gemiye nişan al. Mesafe 9400 tahrip tanesi. Hazır ol. Hazır cevabı alınca ateş kumandasını verdi. Dürbünümle bakıyorum. Mermilerimizin 3'ü bu gemiye yapıştı. 2'si güverdede patlayan mermilerimizden 3.'sü arka bacaya isabet ederek devirdi. Beyaz bir duman çıkmaya başladı. Ben kendimi tutamadım. Vurduk, vurduk diye bağırıyor. Bir taraftan da yaz Ahmet Çavuş 1+3 diye kaydet diyordum. Gemi olduğu yerde kaldı. Etrafına küçük gemiler toplandı. Taras Sut Çavuşu Mehmet. Saat 16'da bir mayına çarpan Inflexible yana yattı ve savaş alanından çekildi.